Ayrım 8. Savaşmadan Yenilmek. Mustafa Yıldırım. Sayfa 83. İhaneti aklayıp paklamak. Osmanoğullarının sonuncu padişahı Vahdettin demiş ki, Mustafa Kemal benim paşamdır. Amerika'nın Türkiye'deki sesi CNN televizyonu, Taha Akyol'un programını tanıtmak üzere her 45 dakikada bir, diksiyonu iyi ve oturaklı bir kadın sesiyle bu sözü tekrarlıyor. Vahdettin'in torunu Hümeyra bunları Bardakçı'ya anlatmış. Bardakçı da Son Osmanlılar kitabında kayda geçirerek tarihe büyük katkı sağlamış. Efendim, Vahdettin'in torunu camın önünde oynarken Türk askerinin İzmir'e yürüyüşünü anlatan marşın nakaratındaki "Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa" sözünü "Kahrolsun Mustafa Kemal Paşa" diye söyleyesiymiş de, Vahdettin bunu duyasıymış da "Yırtarım ağzınızı, o benim paşam" diye kızasıymış. O zamanlar 5 yaşında olan Hümeyra da bunu 60 yıl unutmamışmış. Aslına bakarsanız bu tevatürü kulaktan kulağa şöyle yaymışlardı. Vahdettin bu sözleri San Remo'da bir kokteylde İtalyan generaline söylemiş. Tevatürün sonu yok. Kurtuluş Savaşı'nı da aslında Vahdettin örgütlemişti. İstanbul'daki direnişçilere de o yardım etmiş, kaçırılan silahların taşınması için de hamallar yollamıştı. İstanbul'da katledilen, işkencelerden geçirilen yurtseverleri kendi adamlarının ellerinden almak için az mı uğraşmıştı? Ve hatta millicilerin idam fermanlarını da polisin baskısı sonucu imzalamıştı. Nemrut Mustafa Paşa divanının kararıyla kurşuna dizilen Gelibolu Akbaş Cephaneliği baskını kahramanı dramalı Rıza Bey'i de kurtarmak üzere saltanat arabasıyla koşuşturmuş. Ve fakat ne yazık ki yetişememişti. Onu götüren arabacı bir İngiliz ajanıydı. Vahdettin ve paşaları Anadolu'da milletin ırzına geçirirken duyduğu acıları İngilizlerin karşısında belli etmemek için neler de neler çekmişti. Aslında Vahdettin Türk milli davasına gizliden hizmet edebilmek için İngilizlerden yana görünmüş, hatta gizliliği korumak uğruna İngiliz mandası ister gibi davranmıştı. Ah o Mustafa Kemal, yani onun paşası yok mu ya? Vahdettin'i oyuna getirmiş, onu hain ilan etmişti. Gizli işlerin belgesi de olamayacağından aslında milli davaya son şah baba olarak yaptığı bu kutsal hizmetleri ispat etmesi mümkün de olmamıştı. Vatanın kurtuluşunu güvenceye almak, gizliliğini korumak için İngilizlerden yana tavrını sürdürmek üzere İngiliz muhribiyle Malta'ya gittikten sonra Lozan görüşmelerine büyük saygınlığını da kullanarak el altından yardımcı olmuştu. Sırf Orta Doğu petrolünün denetiminin İngilizlerden Türklere geçmesi uğruna gururunu bir yana bırakmış ve halifeliğini kabul ettirebilmek için İngiliz işbirlikçisi Arap yöneticilerine mektuplar yazıp ricalarda bulunmuştur. Aslına bakarsanız Vahdettin bu kötü işlerin İngilizlerin ve Siyonistlerin bir komplosu olduğunu anlamıştı ama atı alan Üsküdar'dan Topkapı'ya çıkmıştı. Anlayacağınız Şah Baba İngiliz oyununa gelmişti. İslamcı değerli yazarların kitaplar dolusu anlattıkları gibi İngilizler sırf Şah Baba'yı devirmek, hilafete son vermek üzere bir tezgah olarak Anadolu'yu işgal edip Mustafa Kemal'i Samsun'a elleriyle yollamışlardı. Bunlara bana adını vermeyen yaşlı bir padişah yakını anlatmıştı. Adını ne yazık ki unuttum. Ben o zamanlar kaç yaşımdaydım? Belki 4 ya da 4,5. Büyük tarihçi ve araştırmacılar bir gün büyük gayretlerle bu gerçekleri ortaya serecekler. Şimdi şu yazdığımız satırlara inandınız mı? İnanmadıysanız önünüze gelen komplo teorisi üstüne yıllarca tartışıp gözümüzün önünde apaçık duran kirli oyunlara karşı savaşmaktan kaçınmamız neden? Türkiye'de ne sayıda olursa olsun etnik öbeklere kimlik anımsatma programını özenle yönlendirmekte olan Amerika'nın Türkiye'deki sesi program tanıtımında Cumhuriyet çocukları Osmanlı'ya nasıl bakmalı sorusuna İlber Ortaylı ve Taha Akyol'un cevap vereceğini bildiriyor. Cumhuriyet çocuklarının oldukça büyük bir bölümünün beynini istihbarat örgütü taktiği olan gri propaganda yayınları ile yıkadığınızdan onlar şimdilik nasıl bakacaklarını şaşırmış olabilir. Ama efendiler, İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin evraklarını, millicileri yok etme emirlerini içeren padişah fermanlarını, İngiliz eğitiminden geçirilerek Anadolu'ya yollanan ve yurtseverleri ve halkı Yunan ve İngiliz işbirliğiyle katletmiş olan padişahlık, Kuvayi İnzibatiyesini nereye sığdıracaksınız? Vahdettin'in o benim paşam dediği Mustafa Kemal Osmanoğullarının ordusundan almış olduğu o paşalığı bir gecede o İstanbul yönetimine alçaklar diyerek yere atmıştı. Sonra da o Şah Baba yönetimi bir fermanla Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idamlarına karar vermişlerdi. Bu safsatanın adı tarihle barışmak ya da tarihle yüzleşmek olmuş oluyor. Bu efendiler bir yol Amerika'ya kadar uzanmalı ve gerçek efendilerine kendi tarihleriyle barışmalarını önermeliler. Amerika kıtasının kuzeyinde ve güneyinde 400 yıl geriye bile gitmeden yalnızca son 100 yılda hatta son 30 yılda katledilen, ezilen, yok edilen milyonlarca insanın kanlarıyla barıştırıvermeliler. Bu barıştırıcılar Cumhuriyet çocuğu nasıl bakmalı diye başlayıp fetva düzüyorlar. Sorduklarının yanıtı kolay. Çünkü Cumhuriyet çocuğu, Şah Baba çocuğu ya da Şah Baba'nın kalem efendisi değildir ve nereden bakacağını çok iyi bilir. Şah Baba'ya gelince, 1922 yılının sonunda Türk ordusunun başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa için 5 yaşındaki bir kız çocuğunun 60 yıl sonra hatırladıklarıyla "O benim paşam" demiş rivayetini neye yordukları belli. "O benim memurum" ya da "onu ben paşa yaptım" derler gibi tevatür çok. Bu cesareti nereden aldıkları da belli. Üstelik pek rahatlar. Kurtuluş Savaşı'nın gazileri İngilizlerden ve Şah Babanızdan çok çekmiş olan Anadolu kadınları çocuklarıyla birlikte öte dünyaya göçtüler. Artık onların yakalarına yapışamazlar. Ne ki bir konuyu atlıyorlar. Bu topraklarda her oyuna karşın Anglo-Sakson Amerikan yardakçılığına bulaşmamış, onuruna ve namusuna düşkün yeterli sayıda insan bulunmaktadır. İşte onlar size nereden bakacaklarını bilirler elbet. 16 Haziran 2000. Harvardlılar Vahdettin'i iyi bilir. Durdu durdu yeni bir şey keşfetti derler ya, işte o hesap. Son padişahı Vahdettin hain olamazmış. Çünkü o padişah Atatürk'ün Samsun'a çıkacağını biliyordu deyiverdi. Sayın eski CHP Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit diyorsa 3 kere doğrudur. Hem siz Robert Koleji az biraz okuyup Harvard Üniversitesi'nin dışişleri kurslarında Henry Kissinger öğrencisi olanlardan daha iyi mi bileceksiniz? Vahdettin'in Samsun işini bildiğini yazmayan tarih kitabı var mı? Ferman onun değil miydi? Halk ıvır zıvır TV dizilerine dalınca tarihi unutuyorsa kabahat Ecevit'te olamaz. Hem Atatürk Samsun'a gizlice çıkmadı ki. Bu gerçeği Harvard'ın yabancı devlet adamları adaylarını donatan kurslarında anlatırlar mı bilmem. Ama Türk okullarında okumuş olan her kişi bilir. Karadeniz'de Rum, Pontus ve Ermeni çeteleri fırsat bu fırsat deyip saldırdı. Türkler karşı saldırıya geçince kıyamet koptu. İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanlığı padişahın hükümetine başvurdu. "Durdurun Hristiyanlara saldırıyı, yoksa oraları işgal edeceğiz" dedi. Yurdu ve İstanbul'u düşman çizmesiyle ezdirenler, ordularını yabancı kuvvetlere teslim edenler telaşlandılar. Oralarda asayişi sağlamak için, yani Türkleri durdurmak gerekiyordu. Bu işi düzeltecek birini arıyorlardı. Bunu duyan Mustafa Kemal Anadolu'ya çıkmanın yolunu bulmuş oldu. Onu Vahdettin filan bulmadı, o kendisi başvurdu ve 9. Ordu müfettişi olarak oraya gönderilmesini istedi. Bu tür görevlere giden makam sahiplerinin padişaha uğramaları devlet koşullarındandı. Atatürk de Vahdettin'e gitti. "Vahdettin, vatan sizden hizmet bekliyor" dedi. Vahdettin'in vazife dediği de asayişin sağlanarak devleti aliye, yani hanedanlığın korunması. Tıpkı Monroe Anlaşması'nı imzaya gidenlerin cebine İngilizlere verilmek üzere koyduğu mektupta İngilizler Osmanlı hanedanlığının geleceğini garanti etsinler dediği gibi. Trablus'ta orduyu esir olarak teslim edip de İngiliz amiralinden "rica ediniz şehzadenin İstanbul'a gelmesini sağlasınlar" dediği gibi. Bülent Ecevit ve yeni mandacılar 3 kere değil 1000 kere haklıdırlar. Çünkü istiklal uğruna savaşanları idam ettiren mahkemenin kararlarından Vahdettin'in haberi asla yoktur. O mahkemeler vatana hizmet etmek için Erzurum'da kongre toplamaya çalışan Mustafa Kemal'i de idama mahkum etmişti. Saidi Kürdi yani Nursi bile bu işleri biliyordu ama bunları kimse Ecevit'ten iyi bilemez. Zaten Amerika ile entegrasyon iyidir diyen Hoca Efendi'nin yakınlarından daha iyi kim bilebilir ki? Harvard'a gidip ABD devlet adamlarından tarih öğrenmeli çünkü yüce devlete dokunan ihya oluyor. Hem sonra Osmanlı prensi padişah olur da bir sadrazam falan ararsa el altında olmak iyidir. Bu arada gazeteci arkadaşımın ilettiği bir kısa öykü var ki duruma uygun. Adam demiş ki, bak karşıdan bir kedi geliyor, bir gözü kör. Bir iki sinirlenmiş, ne diyorsun yahu? Bir kere o kedi değil köpek. Hem o köpek gelmiyor gidiyor. Gözü dediğinde kıçı. Şimdi ben bunun neresini tekzip edeyim be yahu? Nedense orada burada bombaların patladığı günlerde böyle ıvır zıvır propagandası başlıyor. Rastlantı işte. 20 Temmuz 2005 Meis. Kaş küçük şirin bir kıyık yenti. Meis adasına elini uzatsan değdi diyecek. Ada o denli yakın. Adadan Rumlar gelmiş Kaş'a. Barış, kardeşlik demişler ne güzel. Kaşlı bayanlar karşılık olarak Meis'e gitmişler ve belediye başkanı makamında ağırlamış onları. Bir de bakmışlar ki başkanın arkasında Yunan haritası. Elbette Türkiye haritası olacak değil ya. Hayır, hem Yunan haritası hem de Türkiye haritası. Yalnız Yunan sınırları tüm Ege'yi içine aldığı gibi Kaş kentini de Yunanistan'a katmış. Sizin anlayacağınız adadan gelen Yunanlı kadınların kardeşlik dediği, Yunan toprağı olarak kabul ettikleri Kaş'taki Yunan kardeşliği. Patara Kaş'a pek yakın, bir toprak altında kalmış yerleşim yeri, kazılar başlamış, arkeolojik bir değeri var mı? Yani insanlık tarihine yepyeni bir bilgi katıyor mu? Tartışılır ama yeni tarihi yazanlar çok şey katıyor. Onlara göre Patara demokrasinin beşiği, Patara ABD anayasasının ilham kaynağı. Senatör Stephen Joshua Solars oralara yakın bir yere yerleşmiş. Eşi Nina Solars'ın bir eli Yunanlarda, öteki eli Patara'da. ABD senatörleri gelecekmiş ve Likya Patara'sında anayasalarını kutlayacaklarmış. Artık kolaysa Kaş ve Patara'da egemenlik taslayıp bir iş yap. Çünkü oralar artık insanlığın ortak mirası. İnsanlık kim? Kültürüne bakarsan Yunan. Demokrasisine bakarsan Amerikan. Midilli valisi Volgatris Piavlos da İzmir'deki Ayia Vukla Kilisesi açılsın demiş. Bizans İstanbul'undaki kilisenin başı Bartolomeos da öyle demiş. Din ve ifade özgürlüğü var ancak kabahat Atatürk'tedir. Çünkü Yunanlılar çetecileriyle yağmacılarıyla birlikte İzmir'den ayrıldıklarında bu kiliseyi İzmir Arkeoloji Müzesi olarak kullanıma açtırmış. Yani kültürel miras denilen şeyler korunsun diye. Aradan onlarca yıl geçti. Şimdi Yunanistan'dan papazlar gelmişler ve kordonda denize haç atmışlar. Denize haç atmak AB kriterlerine uygun. Bu papazlar da kilisenin açılmasını istemişler. Hani 1915'ten başlayarak İzmirli Türklere karşı cinayet işlerinin planlandığı merkez. Doktor Stefanopoulos 6 Kasım 1918'de İngilizler kordona ayak basarken Sotirio'nun köyü Çikincililer'de dahil Aydınlı, Çeşmeli, Ödemişli, İzmirli Rumları o kilisenin önünde toplamış ve Türklere ölüm diye bağırtmıştı. Bakınız 58 gün. Bu kilise Rodos ve Girit'te askeri eğitimden geçirilen Rum gençlerin silahlarının saklandığı yerdir. Bu tarihsel olgular geçmiş geçmişte kaldı, ne var bunda? Ya da halkların kardeşliği bağrışmasıyla geçiştirilemez. Güzel duygularla bu acı olayları unutmak istiyoruz ama onlar istiyor mu? O iyi Yunanlılar niçin ama niçin devletlerine, sağcı solcu siyasal partililerine yapmayın, kin tohumlarını ekmeyin ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı komplo içinde olmayın demiyorlar. Kardeşliğin sınırı ve ölçüsü olmaz. Ege adalarının Yunan belediye başkanları TC kıyılarını ve içlerini yol edinmişler. Kula'da tek duvarı kalmış olan kilise yeniden yapılıyor. İzmir Karaburun'da Yunan Kadınlar Örgütü de bildiri dağıtıyor. 11 Kasım 2005'te Muğla'da Türk-Yunanistan belgesel film şenliği yapılıyor. Aynı günlerde yine Muğla'da Alman Heinrich Böll Stiftung desteğiyle Ege'li Kadınlar Platformu toplanıyor. Bu arada ne yazık ki Bekaa Vadisi'nde PKK militanlarına eğitim veren Yunanlı albayların filmi unutulmuş. Ve Kaş'tan Yusuf Yavuz iletiyor ki piyanocu Fazıl Say bir beste yapıyormuş. Bestenin adı Patara. Viyana'da işe Mozart'ı da katıyorlar. Fazıl Say orada bu yeni bestesini çalacak. Fazıl Say özetle diyor ki Mozart'la başladım, sonra ilham geldi, Patara oldu. Likya kenti Patara'nın Amerikan anayasasına ilham kaynağı olması sevindiricidir vesaire. Ismarlama beste kendiliğinden ilhamla ortaya çıkmış oluyor. Bartolomeos 1997'de ayin için Göreme Ürgüp'e gittiğinde demişti ki Türkiye AB'ne girdiğinde buralardan giden ahali de artık geri dönebilir. Papaz Efendi haklı çıktı, işte dönüyorlar. Baksanıza Denizli'nin ünlü iş adamları dahil Avrupa parasıyla yeniden yaratılacak toprak altı kilisesi arıyorlar. 5 yıl önce Selçuklu Camisi'ni de Bağımsızlık Savaşı'nın simgesi Ulu Cami'yi de aynı iş adamlarının desteklediği Cami Yaptırma Derneği isteğiyle yıkmışlardı. Öte yandan AB 25 milyon euro veriyor ve İznik Kilisesi ve ek yapıları ihya ediliyor. Bu arada Türkler ne yapıyor? Onlar bu işlerin örgütlü ve planlı bir iş olduğunu değil, barışsever bireylerin gönül yüceliği sanıyorlar. İzmirli iş adamları da İzmir'de Business Aegean Bank, BAB kurulmasına destek toplantıları düzenliyor. Bankanın simgesinde ise Ege kıyılarına ve dahi Gemli'ye, Karadeniz kentlerine yelken açan Argonotların gemisi yer alıyor. Aynı gemi Onassis'in vakfının arması. Diyecek başka ne kaldı? 6 Şubat 2006 Likya diyerek satmak. Stephen Solars, ABD eski senatörü, Nina Solars da eşi oluyor. Solarslar Türkiye'yi seviyorlar mı? Seviyor olmalılar. Sırf bu yüzden Türkiye'yi değil de Likya'yı satıyorlar. Kalkan'da bir derneğe üye olmuşlar. Emlakçıyla işi pişirmişler. Arsalar alıp villalar satıyorlar. Kendilerine de Le Biderya bir villa yaptırıyorlar. Ne niçin olmasın? Amerika bizim hem dostumuz hem de stratejik, yani dünyayı ele geçirme ortağımız, koruyucumuz, banimiz. Ama iş villayla kalmıyor. Patara'da Fahri Işık, Havva Işık yıllar önce kazı başlatmışlar. Solars işi büyütüyor. Amerikan anayasası Patara'dan ilham almıştır diyor. Her yıl 100-150 Amerikalı Solars'ın konuğu oluyor. Koçlar destekliyor bu işleri. Fazıl Say beste düzüyor. Ermeni Kilisesi Patriği de İstanbul'dan gençleri alıp geliyor ve dinsel kaynaklarını Likya topraklarında araştırıyor. Kalkan'da emlak işleri internette Lisyan Turkey sayfasıyla yürütülüyor. Güzel iş. Türkiye'yi değil Likya'yı satıyorlar. Göreme'yi değil Kapadokya'yı, İzni'yi değil Nikea'yı, Çukurova'yı değil Kilikya'yı sattıkları gibi. Esnaf mutlu, köylüler de öyle. Amerikan başkanının Patara açılışına geleceğine ve gökten dolarlar yağacağına inandırılmışlar. TC yöneticileri gelip dertlerine çare olmuyorsa onlar ne yapsınlar? Ancak bu işin zararı yalnızca toprak satışıyla sınırlı değil. Türkiye'nin Ege bölgesinde yaşayanlar artık o toprakların Türklere değil Likyalılara, İyonyalılara ait olduğunu damarlarında duyumsuyorlar. Bir toprağın sizin olduğu inancını yitirirseniz, o toprağı korumak, elde tutmak için canınızı ortaya koyar mısınız? Solarslara gelince, onlar bu işleri iyi hesap ederler ve onlar ustadırlar. Stephen Solars, Consultant Solars Associates şirketiyle lobicilik yaparken, Robert Livingston ile birlikte Türkiye'den 1.8 milyon dolar almışlardı. Stephen Solars aynı zamanda Yahudi soykırımı sorununu ABD'de canlı tutmak için çalışan Weizmann Institute'un danışmanıdır. Stephen Solars aynı zamanda sivil örümcek ağının para kasası NED'de uzun yıllar yöneticilik yapmış. Nina Solars, Ford Vakfı'ndan 1,5 milyon dolar alan bir kuruluşun yöneticisidir. Bir zamanlar AFOD, yani Türk Kadınların Amerikalı Dostları Derneği'nin başkanıydı. 1995 yılında derneğin 7500 dolarını haksız yere kullandığı ve kocasının banka hesabından karşılıksız çek verdiği için mahkum olmuştu. Solarzar İsrail destekçisi, ABD Başkan adayı Joe Lieberman'a da para bağışında bulunmuşlardı. Amerikan hazinesinden ve AB kasalarından destek alan çevreci sivil örgütlerin Ege kıyılarındaki bu satış ve yapılaşma işlerine el atmalarını daha ne kadar bekleyeceğiz? Sizce böyle bir iyilik yaparlar mı? Örneğin İzmir'in çevrecilik şampiyonu Alman Vakfı Savunucusu Avukatlar Ekibi. 13 Şubat 2006. 8. ayrımın sonu. Sayfa 93.